Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 61. ayrım. Anna'nın bol sayfalı mektubu yine iri harfli, eğitimsiz el yazılarıyla doluydu. Okuması zordu. Zaten bu mektuptan büyük zevk aldı. Sonra Abraham Abrahams'ın mektubunu açtı. Bu sonuncusuydu. Sayın Bayan Courtney, sizin mektubunuzdan ve Dr. Twentyman Jones'un açıklamalarından büyük şaşkınlığa kapıldım. Başarınızı tanımlayacak kelime, duyduğum hayranlığı tarif edecek söz bulamıyorum. Vaktinizi kutlamalarla işgal etmeyip konuya gireyim. Dr. Twentyman Jones'la ikimiz, Standard Bankası yetkilileriyle gerekli temasları yaptık. Örnekleri ve raporları incelediler. Banka size yıllık %5,5 faizle 100 bin İngiliz lirası kredi açmayı kabul etti. Gerektiğinde bu paradan çekebileceksiniz. Ayrıca bunun başlangıç rakamı olduğunu, gelecekte adınıza daha başka meblağların da tahsis edilebileceğini belirtti. Borcun karşılığı, hani madeninin tapularıdır. Dr. Twentyman Jones bu arada Bay Lothar Dölare ile de buluştu, arazinin geliştirilmesiyle ilgili ilk aşama çalışmaları için bazı şartları ona açıkladı. Bay Dölare işine karşılık 5000 İngiliz liralık bir anlaşma teklif etti. Verdiğiniz yetkiyle bu anlaşmayı kabul ettim. Kendisine peşin ödeme olarak 1000 sterlin verdim, makbuzunu aldım. Senten, mektubun geri kalanını da okudu. Abrahams'ın bazı yorumlarına gülümsedi. Size istediğiniz erzak ve malzemeyi yolluyorum. Fakat iki düzine sivrisinek teli talebiniz ilgimi çekti. Belki bir gün bunları neye kullandığınızı bana açıklar, merakımı giderirsiniz. Mektubu sonra tekrar okumak üzere bir kenara bıraktı, Lothar'ı çağırttı. Lothar hemen geldi. Rahibe Ameliana durumun iyi olduğunu söylüyor. Hamilelik normal biçimde, sorunsuz olarak ilerliyormuş ve yakında sona erecekmiş. Senten başını salladı, ona karşısındaki kamp sandalyesini gösterdi. Lothar otururken, "Seni henüz keşfinden ötürü kutlamadım," dedi. Dr. Twentyman Jones tedbirli davranarak arazine 3 milyon sterlin değer biçiyor. Akıllara sığmaz bir şey Senten. Genç kadın hafifçe başını eğdi. Sonra ciddi bir sesle konuştu. Benim yanımda çalıştığınıza göre ve aramızda kişisel ilişkilerin durumundan ötürü, sanırım bundan böyle bana Bayan Courtney diye hitap etmeniz yerinde olur. İlk adımı kullanmanız artık var olmayan bir samimiyet havası yaratıyor. Lothar'ın yüzündeki gülümseme titredi, yok oldu. Hiç sesi çıkmadı. Gelelim üstlendiğiniz işe, onu konuşalım. Hemen mi başlamamı istiyorsunuz, doğumu beklemeden mi? Hemen bayım, dedi Senten kesin bir sesle. Vadiye giren tüneli geçme işini ben kendim organize edeceğim. O ilk adım, yarın gece başlayacağız. Ortalık kararırken hazırdılar. Mağaranın ağzına, arılar tüneline çıkan patika genişletilmişti. Lothar'ın işçileri mopani kerestelerini taşıyıp oraya, yakın yere yığdılar. Dev kovanın arıları sanki tehlikeyi anlamışlardı. Güneş batarken, son ışık, minik parlak kanatların uçtuğu görüldü. İşçilerin başı üzerinde dolaşırken sıcak havada vızıltılar uğuldamaya başladı. Koruyucu sivrisinek telleri olmasa bazılarını arıların tekrar tekrar sokacağı ortadaydı. Karanlık bastırdığında tedirgin arılar tekrar mağaranın karanlığında görünmez oldular. Senten bir saat kadar bekledi, kovan halkının sessizleşip gece istirahatine başladığından emin olmaya çalıştı. Sonra Lothar'a alçak sesle duman kaplarınızı tutuşturabilirsiniz dedi. Lothar'ın en güvenilir adamlarından 4 tanesi kapların üzerine eğildiler. 2,5 kiloluk tenekelerdi bu kaplar. Yanlarına delikler açılmış, içleri kömürle, Senten'in seçtiği otlarla doldurulmuştu. Bu otların sırrı ona ovadan mirastı. Kaplar yakılırken ihtiyar buşmanı düşündü. Lothar'ın adamları kapları kısa tellerin ucuna asmış sallıyorlar, kömürü yelpazelemeye uğraşıyorlardı. Senten onlara bakınca, Ara Katedrali'ndeki Paskalya törenlerini hatırladı. 4 kap iyice yanmaya başlayınca Lothar adamlarına alçak sesle emir verdi. Adamlar mağaranın ağzına doğru ilerlediler. Lamba ışığında hayalete benziyorlardı. Vücutlarının alt kısmı yüksek çizmelerle, deri pantolonlarla korunmaktaydı. Başlarına ve bedenlerine hortlak beyazı sivrisinek telleri sarmışlardı. Birer birer eğilip kapıdan girdiler. Yoğun mavi dumanlar da onlarla birlikte girdi. Senten bir saat daha bekledi, sonra Lothar'la ikisi de mağaraya girdiler. Ekşi kokulu dumanlar girişi sise boğmuştu. Ancak birkaç adım ilerisini görebiliyorlardı. Baş döndürücüydü mavi dumanlar. Santene midesi bulanmaya başladı. Parlak bir arı kalabalığı, dumanın etkisiyle uyuşmuş, tavana, peteklere asılı kalmışlardı. Vızıltıları da uykuluydu. Santen acele mağaradan çıktı, koruyucu teli terleyen suratından çekti, kuru havayı derin derin soludu. Tekrar konuşabildiği zaman Lothar'a, artık tahtaları döşemeye başlasınlar dedi. Ama söyleyin onlara, petekleri bozmasınlar. Tavandan çok aşağıya kadar iniyor petekler. Kendisi bir daha mağaraya girmedi. Kenarda oturdu. Lothar'ın adamlarının mopani dallarını taşıyışını seyretti. İşin bittiği haberi gece yarısından sonra geldi. Hazır. Adamlarınızı alıp aşağıya vadinin dibine inmenizi istiyorum. Orada 2 saat bekleyin, sonra gelin. Anlayamıyorum. Bir süre burada yalnız kalmak istiyorum. Tek başına oturup uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Sonra ortalık sessizleşti. O zaman Senten başını kaldırıp baktı, tepede ovanın yıldızını gördü. Büyük aslan yıldızının ruhu diye fısıldadı. Bu yaptığımı bağışlayacak mısın? Ayağa kalktı, kayaların dış yüzüne doğru yaklaştı. Elindeki lambayı kaldırıp buşmanların yaptığı resimlere baktı. Sarı ışıkta pırıl pırıl parlıyorlardı. Işık titredikçe Mantis de Eland'ın koca resimleri canlıymış gibi kıpırdıyor, nabız gibi atıyordu. Eland'ın ve Mantis'in ruhu beni bağışlayın. Tüm hayat yerinin, bütün koruyucuları, bu katliam için beni affedin. Bunu kendim için değil, sizin kutsal yerinizde doğan çocuğa tatlı su sağlamak için yapıyorum. Mağaranın ağzına döndü. Karnındaki çocuğun ağırlığından, pişmanlık ve suçluluktan çok yavaş hareket ediyordu. Ova ile Hani'nin ruhları, beni seyrediyor musunuz? Bu iş olunca koruyucu elinizi benden çekecek misiniz? Bizi hala sevip koruyacak mısınız? Bu korkunç ihanetten sonra nam çocukla şasayı hala benimseyecek misiniz? Dizlerinin üzerine çöktü. Tüm san ruhlarına dua etti. 2 saatin geçtiğini hiç fark etmedi. Sonunda vadiden adamların ayak seslerinin yaklaştığını duydu. Lothar de Larey 2 elinde birer teneke benzin taşıyordu. Mağaranın ağzında, onun karşısında durdu. Bağışlayın dedi Senten. Lothar mağaraya girdi. Bıçağın tenekeyi deldiğini, sonra sıvının boşaldığını duydu. Keskin benzin kokusu dar tünele dolunca, milyonlarca arı uyuşukluklarından kurtulup ayıldılar. Lothar mağaradan geriye fırladı. Elindeki benzinin sonu kayaların üzerine döküldü. Yerde ıslak izler bıraktı. Lothar boşalan tenekeyi uzağa fırlatıp attı. Çabuk diye soludu arılar çıkmadan. Arılar lamba ışığında uçuşmaya başlamışlardı bile. Sentenin üzerindeki koruyucu tele konuyorlardı. Her geçen saniye daha çok arı çıkıyordu dışarı. Senten geriledi. Sonra elindeki lambayı başının yukarısına kaldırdı. Mağaranın ağzına doğru fırlatıp attı. Lamba kayadan sekti, camı kırıldı, yerde yuvarlandı. Minik sarı alev tam sönmek üzereyken benzini bulup parladı. Senten'in ayakları altında yerler sarsılır gibi oldu. Kendi geriye doğru devrilirken mağaranın ağzından korkunç bir alev fışkırdı. Bir fırındı orası. Rüzgarı içeriye çekiyor, alevleri de birlikte çekiyor, kayaların yukarılarındaki küçük yarıklardan bile alevler fışkırıyordu. Rüzgar, milyonlarca yanan arının acı çığlığını çabucak bastırdı. Birkaç saniye sonra ortada yalnızca alevlerin sesi kaldı. Mopani dalları tutuşurken sıcaklık hırsla saldırıyordu Senten'e. O geriledi. Bu acımasızlığa hipnotize olmuş gibi baktı. Alevli mağaradan yeni bir ses duyunca çok şaşırdı. Yumuşak, hafif ağırlıklar tavandan yere düşüyordu. Sanki canlı vücutlardı. Bunların ne olduğunu anlayamıyordu. Sonunda koyu renk bir sıvının yılan gibi kıvrılarak dışarıya aktığını gördü. Bal diye fısıldadı, petekler eriyor. Milyonlarca arının yüzyıllarca uğraşıp meydana getirdiği o dev petekler yumuşuyor, düşüyordu. Erimiş bal ve bal mumu karışımı yerde kıvrılarak akıyor, giderek kalınlaşıyor, çoğalıyordu. Kaynayan balın sıcak tatlı kokusu havayı doldurmuştu. Senten yine geriledi. Ah Tanrım diye fısıldadı, Tanrım. Bağışla beni bu yaptığım şey için. Gece boyunca alevler sürdüğü sürece Senten de orada bekledi. Şafak sökerken kayalar isten kararmış, mağaranın tüneli yapış yapış bir karamelayla kaplanmıştı. Senten bitkin adımlarla Aslan Ağacı kampına döndüğünde, rahibi Ameliano onu yatağına yatırmak için hazır bekliyordu. Önce banyosunu yaptırdı, üzerine sinen o şekerli iz kokusunu temizledi. Öğleni bir saat geçe Senten'in sancıları başladı. Bu bir doğumdan çok bir savaşa benziyordu. Senten'le çocuk, öğleden sonra ve akşam boyunca birbirleriyle savaştılar. Bu durum geceye doğru da devam etti. "Bağırmayacağım," dedi Senten sıkılı dişlerinin arasından. "Beni ağlatamayacaksın, Allah'ın cezası." Sancı dalga dalga geliyor, ona iskelet sahiline vuran Atlantik dalgalarını hatırlatıyordu. O dalgaların üzerindeydi kendisi. Bir tepelerine çıkıyor, bir aralarına düşüyordu. Sancının her gelişinde, Hani'nin öğrettiği doğurma çömelişi pozuna girmek için çaba harcıyor ama rahibi Ameliano onu tekrar yatırıyor, çocuk da içinde hapis kalıyordu. "Senden nefret ediyorum," diye hırladı rahibeye. Perler gözlerini yaktı, görüşünü engelledi. "Senden nefret ediyorum. Bu içimdekinden de nefret ediyorum." Çocuk onun nefretini hissedip onu parçalamaya uğraştı. Sanki bacaklarını çaprazladı, pençeleriyle saldırdı. "Çık," diye tısladı Senten, "çık içimden." Hani'nin o ince, güçlü kolları çevresinde hissederek olanca gücüyle ıkındı. Bir ara Lothar çadıra uğrayıp, "Nasıl gidiyor rahibe?" diye sordu. Rahibe, "Korkunç bir şey," diye karşılık verdi. "Savaşçı gibi dövüşüyor, anne gibi davranmıyor." Şafa iki saat kala, son sancı vücudunu yaracak gibi oldu. Oyluklarının bağlantısını kalçasından ayırdı. Senten çocuğun top güllesi gibi kafasını zorlayarak vücudundan çıkardı. Bir saniye sonra da bebeğin çığlığı geceyi inletti. "Sen bağırdın," diye fısıldadı Senten zafer dolu bir sesle. "Ben değil." Yatağa serildiğinde içindeki bütün kuvvet, bütün kararlılık ve bütün nefret tükenmiş, içi bomboş kalmıştı. Sızılı bir kabuk gibi. Senten uyandığında Lothar ayak ucunda duruyordu. Şafak çadır bezini aydınlatmakta, Lothar'ı kara bir silüet olarak göstermekteydi. "Oğlan oldu," dedi ona. "Bir oğlun oldu." "Hayır," diye gıcırdadı Senten'in sesi. "Benim değil, senin." "Oğlum," diye düşündü içinden. "Benim bir parçam, vücudumun, kanımın bir parçası." Lothar, "Saçları altın rengi olacak," diye ekledi. "Bilmek istemiyorum. Pazarlığımız böyleydi." Demek saçları güneş ışığında alev alev yanacak diye düşündü. Acaba babası kadar güzel olacak mı? "Adı Manfred, ilk oğlumun adı." "Ne istersen o adı ver," diye fısıldadı. "Onu al, benden uzağa götür." Manfred, oğlum. Yüreğinin yarıldığını duyuyordu. İpek kumaş gibi yırtılıyordu yüreği göğsünde. "Şimdi süt ninesinin memesinde. Görmek istersen sana getirebilir." "Asla. Onu asla görmek istemiyorum. Pazarlığımız buydu. Uzaklaştır onu benden." Şiş memeleri, altın başlı oğlunu emzirebilmek için sızlıyordu. "Pekala." Lothar bir dakika kadar onun konuşmasını bekledi ama Senten başını öte tarafa çevirdi. "Rahibi Ameliano onu yanına alacak. Vintuka hemen dönmeye hazırlar." "Söyle gitsin. Senin piçini de götürsün." Işık Lothar'ın arkasındaydı. Yüzü hiç görünmüyordu. Dönüp çadırdan çabucak çıktı. Birkaç dakika sonra da kamyonun sesi duyuldu. Yavaşça uzaklaşıp kayboldu. Senten, yatağında sessizce yatıyor, yeşil brandanın arkasından yükselen güneşi seyrediyordu. Çok sevdiği çöl havasını kokladı ama bu havada baygın kan kokuları vardı. Oğlunun doğum kokusu vardı. Yoksa minik sen kadının, Kalahayri'de pıhtılaşan kanın kokusu muydu bu? Hani'nin kanının kayalardaki görüntüsü, Senten'in düşünüş yönünü değiştirdi. Gözlerinin önünde, koyu renk, yoğun, kanayan bal gibi sıvıların, kutsal san topraklarından boşalışı belirdi. Dumanların ve kanların arasında, Hani'nin minik, yürek biçimli yüzünü gördü. Ona hüzünlü gözlerle bakıyordu. "Çocuk için," diye fısıldadı Senten. "Şasa için." O yüz silindi, yerine ilk oğlunun yüzü geldi. "Şasa yavrum, sen her zaman tatlı suyu bulabileceksin." Ama o hayal de bulandı. Siyah saçlar altın rengine dönüştü. "Sen de küçük oğlum, sana da tatlı sular dilerim." Karşısında artık Lothar'ın yüzü vardı. Yoksa Michael'ın yüzü müydü? Artık emin olamıyordu. Öyle yalnızım ki diye bağırdı ruhunun derin ve sessiz boşluklarına doğru. Hiç istemiyorum yalnız olmayı. Birden o sözleri hatırladı. Şu anda Bayan Courtney, siz herhalde dünyanın en zengin kadınısınız. Hepsini feda ederdim diye düşündü. Hani madeninin her elmasını verirdim. Yeter ki bir erkeği sevebileyim, o da beni sevsin. İki çocuğumu yanıma alabileyim. Sonsuzluğa kadar yanımda tutabileyim. Bu düşünceyi öfkeyle bastırdı. Bunlar vıcık vıcık duygusal şeyler. Zayıf ve korkak bir kadının düşünceleri. Hastasın sen, yorgunsun. Şimdi uyu dedi kendi kendine sert sert. Yarın olunca, gözlerini yumdu, yarın olunca yine cesur olursun. 61. ayrımın sonu. Sayfa 447. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. Kitabı seslendiren Nevin Zencirci. Seslendirme bitiş tarihi 6 Şubat 2015.